Ayrım 18, sayfa 237, bölüm 6, devlet nasıl kurtulur? Lakin koyun kimin ise kuzu dahi onundur, Müftü Pir Mehmet Efendi. Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş ve fetih yeteneğinin aşınması, yayılmanın ve genişlemenin sınırına ulaşılması kaçınılmaz olarak bir sosyal artık yetersizliği sorunu ortaya çıkarmıştı. Kendi dışındaki gelişmeler henüz merkantilist emperyalizm aşamasında olsa da yeni bir üretim tarzı olan kapitalizmin ortaya çıkması, Avrupa'da güçlü merkezi monarşilerin oluşması, yeni ticaret yollarının keşfi, teknik alandaki gelişmeler ve benzerleri imparatorluğu alışık olmadığı sorun ve hasımlarla karşı karşıya getirmişti. İmparatorluk dünyayı sarsan kapitalist üretim tarzının meydan okumasına hazırlıksız yakalanmıştı. Elbette kendi iç çelişkilerinin ortaya çıkardığı sorunlarla da cebelleşiyor durumda olması şaşırtıcı değildi. Zaten ortaya çıkan sorunlar ve güçlükler iç ve dış kökenli nedenlerin diyalektik bütünlüğü olarak tezahür ediyordu. Osmanlı İmparatorluğu için savaş dış haraca yani ganimete ulaşmanın dolayısıyla da kendini yeniden üretebilmesinin başat yöntemlerinden biriydi. Savaş yeteneğinin zaafa uğraması sadece dış haracın eksilmesi anlamına gelmiyordu. Kapitalist gelişme hem uzak mesafe ticaretinden sağlanan sosyal artığı küçültüyor hem de imparatorluğun ekonomik yapısını aşındırarak içeriden sağlanan artığı da yetersiz hale getiriyordu. Bu koşullarda devlet aygıtının kendini yeniden üretebilmesi daha fazla iç haraca dayanmakla mümkün olabilirdi ki bu da dolaysız üreticiler olan köylülerin sömürüsünün derinleştirilmesiyle mümkündü. Prekapitalist bir sosyal formasyonda sömürünün derinleşmesi ve belirli bir eşiğin ötesine geçilmesi, temel üretici gücün tahrip edilmesi demektir. Söz konusu tahribat da anarşi, kaos, yeniçeri ve köylü isyanları biçiminde tezahür ediyordu. Osmanlı egemen sınıfının adamları bozulmanın nedenlerini tam olarak kavrayıp bilince çıkaracak durumda olmasalar da, kötü gidişi tersine çevirmek için bir şeyler yapmak durumundaydılar. Eski düzeni, eski yöntem ve araçlarla yaşatabileceklerini sanarak yanıldılar ve bu yanılgıdan hiçbir zamanda tam olarak kurtulamadılar. Çözümü eskide aramak demek kapitalist gelişmenin meydan okumasını dikkate almamak veya yok saymak demekti. Zaten bugünün sorunlarını düne ait yöntem ve araçlarla çözmeye çalışmak eşyanın tabiatına aykırıdır ve tabiri caizse bir şeyi olmadığı yerde aramaktır. Dolayısıyla devlet nasıl kurtulur sorusuna cevap aranırken mutlaka dikkate alınması gereken en kritik sorun atlanmış oluyordu. Bu kitabın önceki bölümlerinde kısaca tartışılmaya çalışıldığı gibi sorunun cevabını önce eskide, geride aradılar. Onlar sorunların çözümünü eskide ararken başkaları artık kendi yeni çözümlerini dayatacak durumdaydı. Osmanlı İmparatorluğu'nun bütünlüğünü korumak, devletteki aşınmayı durdurmak için Osmanlı tebaasına mensup milletler, etnik, dini, mezhepsel, kültürel ve benzeri kimlikler arasında eşitlik sağlayacak İttihad-ı Anasır veya bir Osmanlı milleti oluşturma projesi gündeme geldi. Aslında İttihad-ı Anasır paradigması daha çok Osmanlı İmparatorluğu'nun bütünlüğünün korunmasında çıkarı olan dönemin hegemonik gücü Britanya ile onun en önemli rakibi durumundaki Fransa'nın önerisiydi. Dolayısıyla söz konusu tercih Osmanlı yönetici sınıfının özgün bir çözüm arayışı değildi. Tanzimat ve islahat fermanları sonrası dönemden de önce 2. Mahmud'un son yıllarından itibaren söz konusu söylem dillendirilmeye başlanmıştı. Nitekim Sultan 2. Mahmud, ben tebaamın Müslümanını camide, Hristiyanını kilisede, Musevisini de havrada fark ederim. Aralarında başka guna yani türlü bir fark yoktur. Cümlesi hakkındaki muhabbet ve adaletim kavidir, yani sağlamdır ve hepsi hakiki evladımdır demişti. Dipnot aktaran Reşat Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat TTK yayınları 1954 sayfa 100. Daha sonra Tanzimat fermanının ilanını izleyen dönemde Mustafa Reşit Paşa'dan sonra sadrazamlığa getirilen Rıza Paşa da Rum, Ermeni ve Yahudi cemaatlerinin başkanlarına Gülhane Hattı Hümayunu'yla neyin amaçlandığını anlatmak için şöyle demişti. Müslüman, Hristiyan, Musevi hepiniz bir hükümdarın tebaası, bir pederin evladısınız. Padişah Efendimiz bil cümle tebaasının ırz, namus, can ve malını tahtı temine alan kavaninine, memaliki şahanelerinin her tarafında harfiyen riayet edilmesi azmi katisinde bulundukları için içinizden düçarı zulm ve gadr olan kimseler varsa hemen meydana çıksınlar. lazime-i adaletin icrasını talep etsünler. Müslüman ve Hristiyan, zengin veya fakir, memurini askeriye, mülkiye veya ruhaniye, velhasıl bütün tebaa-i Osmaniye, mirat-ı adaleti, herkes için sureti mütesaviyede iştimal eden padişahın amali hayriyesinden tamamen emin olmalıdırlar. Dipnot aktaran Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi Cilt 5 sayfa 171. Bir Osmanlı milleti, yani İttihad-ı Anasır yaratma paradigması Sultan II. Mahmud'la başladı. Mustafa Reşit Paşa, Tanzimat dönemi ve Ali ve Fuat Paşalarla devam etti. İslahat dönemi. Mithat Paşa'nın sadrazamlıktan düşüşüyle sona erdi. Yaklaşık yarım yüzyıllık bir döneme damgasını vurdu. Aslında farklı kimlikler arasında yatay eşitlik yaratarak imparatorluğun varlığını koruyup ömrünü uzatma, bu amaçla hukuk sistemini yenilemeyi esas alan İttihad-ı Anasır paradigması beklenenin aksi yönde sonuçlar doğurdu. Osmanlı ailesine mensup değişik etnik, dini, kültürel, mezhepsel ve benzeri kimlikler anasındaki dayanışma ve birliği sağlamak yerine imparatorluk dokusunu çatlattı. Bir Osmanlı milleti oluşturma projesinin başarısız olmasının başlıca üç nedeninden söz edilebilir. Birincisi, bu proje yenilikçi Osmanlı egemen sınıfının veya onun hakim fraksiyonunun kendi öz projesi değildi. Dönemin sömürgeci emperyalist devletlerinin bir dayatmasıydı. Bu projenin gerisindekiler asıl amacı Osmanlı ülkesinde yaşayan halkları kaynaştırmak değildi. Dolayısıyla Osmanlı yönetiminin kerhen yapmak durumunda olduğu şeylerdi. İkincisi, yasal ve idari planda yapılan düzenlemeler taşı yerinden oynatılacak türden düzenlemeler değildi. Sosyal formasyonun üretici temelinin hızla aşındığı, emekçi halk çoğunluğunun yaşam koşullarının kötüleştiği bir ortamda kitlelerin bu tür düzenlemeleri önemsemesi beklenemezdi. Düzenlemelerin kitle tarafından desteklenip benimsenebilmesi için toplumsal bir refah artışına eşlik etmesi gerekirdi. Dolayısıyla da yanlış hedefler için uygun olmayan araçlar seçilmişti. Daha sonra aynı şeyler Cumhuriyet döneminde daha yoğun olarak tekrarlanacaktı. Üçüncüsü, düzenlemelerin yapılmasında o düzenlemelerden çıkarı olanların iradesinin devreye girmemesiydi. Padişah ve adamları saadete gelip halkın iyiliği için bir şeyler yapıyorlardı. Ama yapılanlar sömürgeleşmeyi derinleştirici sonuçlar doğuruyordu. Dolayısıyla yapılan şeylerle onun gerisindekilerin asıl amaçları arasında bir uyumsuzluk vardı. Aslında ilk bakışta söz konusu projenin mantıki ve uygulanabilir, başarıya ulaşabilir olmaması için bir neden yok gibi görünüyordu. Zira henüz ırk temeline dayalı milliyetçiliğin sahneye çıkmadığı bir zamanda Fransız devriminin genel istek ve iradeye dayalı milliyet, ulus anlayışı geçerliydi. Elbette genel iradeye dayalı bir ulusçuluğun ırkçı bir nitelik kazanmayacağı diye bir kural yoktur. Başka yerde, başka koşullarda belki gerçekleşme şansı olan bu projenin Osmanlı ülkesinde hiç şansı yoktu. Sonuç, tanzimat ve islahat retoriğine rağmen tam bir hüsran oldu. İmparatorluktan kopuşlar hızlandı. Sonuç olarak değişik kimlikleri bir arada tutarak imparatorluğun varlığını ve bütünlüğünü koruma projesi paradoksal olarak kopuşu ve parçalanmayı hızlandırdı. Bunun üzerine 2. Abdülhamit döneminde İttihad-ı Anasır paradigmasının yerini Batılılar tarafından Pan-İslamizm olarak adlandırılacak olan Tevhid-i İslam paradigması alacaktı. İmparatorluk dahili ve haricindeki tüm Müslüman halkları kapsayacak bir birlik oluşturma söylemi her zaman kesin ve açık bir tarzda olmasa da Balkan Harbi bozgununa kadar yaklaşık 30 yıllık bir sürede geçerli olacaktı. Mithat Paşa'nın sadrazamlıktan uzaklaştırılması, daha sonra da Meclis-i Umumi'nin kapatılması birkaç bakımdan önemlidir. Birincisi, Sultan 3. Selim döneminden beri sürüp gelen bürokrasinin yenilikçi, batıcı, komprador kesiminin, dolayısıyla o kesimin gücünü simgeleyen Bab-ı Ali'nin etkinliği kırılmıştı. Bunun anlamı söz konusu kesimin padişah aleyhine kazandığı mevzileri önemli ölçüde kaybetmesidir. Başka bir ifadeyle padişah devlet yönetimini tekrar ele almıştı. İkincisi, yerli yabancı birçok tarihçinin, ama asıl bizim resmi tarihimizin vaaz ettiğinin aksine Sultan II. Abdülhamit döneminde modernleşme süreci hızını kesmeden devam etmiştir. Abdülhamit yönetimi altında birçok alanda adalet, ulaştırma, eğitim, kayda değer gelişmeler olmuştur. Özellikle çok sayıda yeni okul açılmış ve bu kurumlarda okuyan öğrenci sayısında önemli artışlar kaydedilmiştir. Bu bakımdan Abdülhamit döneminin bir özelliği yoktur. Üçüncüsü, İttihat ve Terakki darbesinin ilk döneminde Tevhid-i İslam yerine tekrar İttihad-ı Anasır projesine dönülmek istenmişse de Balkan Harbi bozgunundan sonra ırk temeline dayalı panturanizmi esas alan yeni bir yaklaşım benimsenmiştir. Turancı milliyetçilik imparatorluğu çöküşe götüren Jön Türk ideolojisi olacaktı. Bir başka önemli sorun da Abdülhamit'le Jön Türkler, yani İttihat ve Terakki arasındaki farkın ikisi arasındaki benzerlikten daha az önemli olduğudur. Zira her ikisinin de ortak amacı devleti kurtarmaktır. Elbette padişahın devleti kurtarma perspektif eşyanın tabiatına uygundur. Ama İttihat ve Terakki'nin devleti kurtarmak yerine onu dönüştürmek gibi bir perspektifi olmadığı sürece padişahın yapmak istediğinden farklı bir şey yapma şansı daha baştan ortadan kalkıyordu. Abdülhamit devleti kurtarmak amacıyla kendine özgü bir diplomasi ve baskıcı yöntemler kullandı. Onun dönemi bu yüzden istibdat devri olarak tarihe geçti. İttihatçılar da söylemleri farklı olsa da iktidara gelir gelmez baskıcı, diktacı, komplocu yönetimlere başvurdular. Zaten iktidarı da tipik bir darbeyle ele geçirmişlerdi. Sultan II. Abdülhamid'in daha ölçülü dış siyaseti ve emperyalistler arası rekabetin aldığı biçim, imparatorluğun çöküşünü geciktirebildiği halde, devleti ondan daha iyi kurtarma iddiasıyla ortaya çıkan İttihatçıların iktidarı çöküş sürecini hızlandıracaktı. Son tahlilde İttihatçıların performansı, Kızıl Sultan olarak suçladıkları Abdülhamid'in performansından daha sönük kaldı. İkinci Mahmut'la başlayan, Sadrazam Mithat Paşa'nın serüveniyle iflas eden İttihad-ı Anasır paradigmasının yerine ikinci Abdülhamid'in Tevhid-i İslam, yani İslam Birliği paradigması aldı. Sultan II. Abdülhamid'in dine yaklaşımı Tanzimat sonrası dönemden farklı bir yaklaşımı temsil ediyordu. II. Abdülhamid kendinden önceki dönemde oluşmuş gavur padişah imajını silecek derecede dinine düşkün bir padişahtı. Kadiri tarikatına mensuptu ve halkın gözünde dinine bağlı, temiz yaşantısı olan bir padişah imajı yaratmayı başarmıştı. Dini imparatorluğun bütünlüğünü korumanın bir aracı durumuna getirmenin gerçekçi bir proje olabileceği düşüncesinden hareket ediyordu. İster imparatorluğa dahil Müslüman önderler, din adamları veya aşiret reisleri olsun, isterse dünyanın başka yerlerindeki Müslümanlar olsun, Cezayir'den Çin'e, Rusya'dan Kara Afrika'nın içlerine kadar yeni ilişkiler geliştirdi. İmparatorluk yönetiminde Müslüman önderlerin saygınlığını arttırıcı bir uygulama başlattı. İstanbul'u, Yıldız Sarayı'nı demek belki daha uygun, tüm Müslümanların merkezi yapmak için dünyanın başka yerlerindeki Müslümanlara yönelik bir propaganda faaliyeti başlattı. İslami yayınları destekledi. Halife Sultan'ın prestijini arttıracak, resmini dağıtmaktan adına hutbe okutmaya kadar bir dizi girişim başlattı. Esasen Sultan II. Abdülhamid'in projesi ilk bakışta umut vaat eder görünüyordu. Bir kere imparatorluk dışındaki sömürgeleştirilmiş Müslüman halklarda anti-sömürgeci kıpırdanmalar ve tepkiler başlamıştı. İkincisi imparatorluktan Hristiyan unsurların bir bölümünün kopması, nüfus çoğunluğunun Müslüman olduğu bir imparatorluk durumuna getirmişti. II. Abdülhamid halifelik sıfatını ve makamını tüm Müslümanları birleştiren bir duruma getirmek, bir bakıma halifelik makamını Vatikan ve Papalığın konumuna benzer bir duruma getirmek istiyor gibi görünse de asıl amacı mevcut durumu korumaktı. Padişah hiç değilse imparatorluk dahilindeki Müslüman tebaayı bu şekilde bir arada tutmak, kopuşları engellemek amacıyla Tevhid-i İslam ve Müslümanlık retoriğine gönderme yapıyordu. Milliyetçilik virüsünün Müslüman halkları da etkisi altına alması, Balkanların Hristiyan halklarından sonra çoğu Arap olan Müslüman unsurlarında bağımsızlık bayrağını yükseltmesi olasılığı gündemdeydi. Zira Batı Avrupa'da ortaya çıkıp doğuya doğru yayılan milliyetçilik dalgası, etnik olarak Türk olmamakla birlikte Müslüman olan unsurları da etkisi altına alabilirdi. Araplar, Kürtler, Arnavutlar ve benzerleri milliyetçilik yapmaya kalktıkları anda ortada imparatorluk diye bir şey kalmazdı. Nitekim daha Abdülhamid'in padişah olarak tahta geçtiği 1876 yılında Arapların bir Arap halifenin etrafına toplanması yönünde yazılar yayınlanan Arapça gazeteler çıkmaya başlamıştı. Bir İngiliz ajanı olan Wilfred S. Blunt, 1881'de yayınlanan İslam'ın Geleceği, The Future of Islam adını taşıyan kitabında özetle, Osmanlıların halifelik makamını zorbalıkla Araplardan aldıklarını, dolayısıyla onun asıl sahibine iade edilmesi gerektiği görüşünü dile getiriyordu. İngilizler tarafından Arap milliyetçiliği kışkırtılırken birçok Arap merkezinde Osmanlı aleyhtarı hareketler ve kıpırdanmalar da görülüyordu. Yüzyılın başında Arap ülkelerinde de Müslüman Arapların bir Arap halife etrafında toplanmaları gerektiğini ileri süren veya bir Arap milliyetçiliğini uyandırıcı yayınlar yapılmaya başlanmıştı. II. Abdülhamid'in asıl amacı Türk olmayan Müslüman unsurların kopuşunu engellemekti. Bu amaçla Müslüman Arap ülkelerinde sadece karşı ideolojik mücadeleye hız vermekle kalmıyor, aynı zamanda o bölgeye yönelik ekonomik harcamalarını, bugünün tabiriyle refah harcamaları densin, de artıyordu. en yetenekli adamlarını da o bölgede görevlendiriyordu. Bu tür kaygıların bir sonucu olarak Arap eyaletleri imparatorluğun gözdesi durumuna getirildi. Böylece 1882 ile 1908 yılları arasında Suriye'de ve Hicaz'da 2350 kilometre demir yolu döşenecektir. Aynı tarihler arasında Anadolu'da yapılan 1850 kilometredir ki Abdülhamit döneminde döşenen demir yollarının bütünü içinde birincisi %47, ikincisi %37'lik bir oran tutar. Şam gibi bir kent 1906'da ve İstanbul'dan önce aydınlatma ve elektrikle işleyen tramvaylarla donatılır. Eğitim alanında büyük bir çabaya girişir devlet. Beyrut'ta ya da Şam'da devlet okullarının açılışı başka yerlerde olduğundan çok daha hızlı yürür. Dipnot: F. Georgion in Osmanlı Tarihi 2, 19. yüzyılın başlarından yıkılışa, derleyen R. Mantran, çeviren Server Tanilli Cem Yayınları 1995, sayfa 161-162. Uzun vadede İttihad-ı İslam stratejisine imparatorluktan kopuşları durdurarak nihai çöküşü engelleme şansı yoktu. Bir kere İslam merkezli böyle bir politik tercih imparatorluktaki Hristiyan unsurların kopuşunu hızlandıracaktı. Kaldı ki bir İslam birliğinin oluşmasının dış zorlukları da vardı. Müslüman halkların önemlice bir kısmı büyük kapitalist devletlerin ya doğrudan sömürgesi ya da nüfuz bölgesiydi. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin bir İslam birliği oluşturma siyaseti bu devletlerden gelecek baskı ve saldırıları göğüslemeyi gerektiriyordu. Elbette böyle bir siyasal projenin gerçekleşmesinin önündeki asıl engeller yukarıda işaret ettiklerimiz değildi sadece. Asıl önemli olan Tevhid-i İslam, yani İslam Birliği stratejisinin Abdülhamit tarafından evrensel bir İslami kurtuluş projesi olmak yerine daha çok bir iç politika aracı olarak algılaması, olabildiğince imparatorluğun mevcut durumunu koruma kaygısıyla hareket edilmesidir. Bunun anlamı dışarıyı içerinin hizmetine sunmaktı. Oysa kapitalist yayılmaya, sömürgecilik ve emperyalizme karşı tüm Müslümanları içine alan bir karşı cephe oluşturmak teorik olarak imkansız değildi. Fakat böyle bir karşı saldırı stratejisi ancak İslam öğretisine köklü bir reform yapmakla ve çağın mevcut durumunun ihtiyaçlarına uygun düşen bir İslam yorumuna ulaşmakla mümkündü. Başta Osmanlı Sultanı olmak üzere İslam dünyası böylesi bir tarihsel misyon için hazır değildi. Sultan II. Abdülhamit böyle bir karşı strateji oluşturabilecek unsurları yanına bile yaklaştırmıyordu. Klasik Osmanlı uleması dünyayı anlayacak ve koşulların gerektirdiği teorik, ideolojik, entelektüel, politik çıkışı yapabilecek durumda değildi. Ulema sınıfının entelektüel yeteneği ve yaratıcılığı bütünüyle dümura uğramış durumdaydı ve padişahın cahil memurlar sürüsü durumuna gelmişlerdi. Bu kesim o kadar çağın bilimsel entelektüel düzeyinin gerisinde kalmıştı ki, kendi öğretileri doğrultusunda yeni ve orijinal fikirler ortaya atanları, Cemalettin Afgani gibi zındık, din düşmanı sayıp lanetliyorlardı. İkinci Abdülhamit tüm potansiyel ideolojik avantajlarına rağmen böyle bir birliği oluşturacak yüksekliğe çıkamayacak, İttihat ve Terakki darbesiyle de Tevhid-i İslam projesi gündemden düşecekti. 1. Jön Türkler iktidarı ele geçiriyor. Jön Türklerden önce yenilikçi batıcı tanzimat islahat paradigmasına ilk ideolojik muhalefet genç Osmanlılardan gelmişti. Bu Osmanlı aydınları iktidarı eleştiriler yöneltmekle birlikte iç tutarlılığı olan bir ideolojik muhalefet odağı olmaktan uzaktılar. Ekseri bir ayakları içeride, öteki ayakları dışarıdaydı. Muhalif oldukları rejimle aralarındaki sınır belirsizdi. Mithat Paşa'nın düşüşü ve 2. Abdülhamid'in merkezi bürokrasisinin yenilikçi batıcı kesimi aleyhine etkinliğini arttırmasıyla muhalif bir odak olarak bu kesimin sınırlı etkinliği de ortadan kalkmıştı. Abdülhamid bir taraftan kendinden önceki yenilikçi uygulamaları sürdürürken diğer yandan da radikal batıcı muhalif unsurlar üzerindeki baskıyı arttırdı. Muhalefetle arasındaki uyuşmazlık veya zıtlık esasa ait olmaktan ziyade bu devlet nasıl kurtulur sorusuna verilecek cevapla ilgiliydi. İşte böylesi bir ortamda ilk örgütlü Jön Türk muhalefeti ortaya çıkıyordu. 1889 Mayıs ayında küçük bir askeri tıbbiye, yani tıbbiye-i şahane öğrenci grubu tarafından İttihad-ı Osmani adıyla gizli bir örgüt kuruldu. İlk kurucular İshak Sükuti, Mehmet Reşat, Abdullah Cevdet, İbrahim Temo, Hüseyinzade Ali'ydi. Örgütün kuruluş tarihinin Fransız devriminin 100. yılına denk düşüşü manidardır. Gizli örgüt modeli olarak da İtalyan devrimci Carbonari örgütü esas alınmıştır. Örgütün ilk yıllarında dışa dönük eylemler yapmaktan çok içe dönük çalışma yürüttüğü anlaşılıyor. Bu dönem kendi kendilerine eğittikleri ve örgüte adam kazandıkları bir dönemdi. 1895 yılına gelindiğinde söz konusu örgüt Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti adını alıyor ve dışa dönük faaliyetlere başlıyor. Örgüt üyeleri hemen hemen bütünüyle bürokrasinin adamlarıyla öğrencilerden oluşuyordu. Çıkardıkları periyodik yayınlarla Abdülhamit rejimine karşı muhalefetin dozunu yükseltmişlerdi. Aslında söz konusu örgütün teorik ideolojik dayanakları kendinden öncekilerden farklı değildi. Onlar da dünyada olup bitenleri ve olup bitenlerin gerçek nedenlerini anlamaktan acizdiler. Bir kere geleneksel ideolojiden kopmuş değillerdi. Dolayısıyla taşıdıkları bilinç melez bir bilinçti. Batı üstünlüğünü bazı kanunlar, parlamento, kimi haklardan ve benzerlerinden ibaret sayıyorlardı. Dolayısıyla orada olanlar kendi ülkelerine ithal edilir, kanuni esası geri gelir, mutlakiyet rejimi yıkılır, yeni bazı kanunlar yapılırsa sorunların çözüleceğini sanıyorlardı. Kafalarındaki temel sorun da bu devlet nasıl kurtulurdan ibaretti. Muhalif oldukları padişahla aralarındaki fark devlet nasıl kurtulur sorusuna verilecek cevapta düğümleniyordu. Genç Türkler meşrutiyete müstenit Osmanlılığı, 2. Abdülhamit ise istibdada dayanan İslamcılığı savunurken aynı maksadı yani imparatorluğun bütünlüğünü kollamaktaydılar. Dipnot Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 8, sayfa 555. Bu soruya verdikleri cevaplar bütününde sıkça kullandıkları kavramlar da Osmanlı milleti, bununla Osmanlı tebaası olan tüm unsurlar kastediliyordu, Osmanlıların kardeşliği, Osmanlı vatanı gibi kavramlardı. Asla özgürlük diye bir sorunları yoktu. Aslında çoğu padişahın memuru bu adamların özgürlük diye bir sorunu olamazdı. Onlar zihinsel dağarcıklarında bir yama gibi duran kimi sözcük ve kavramlar dikkate alınmazsa, konumları itibariyle ve nesnel olarak özgürlükleri engelleyen taraftaydılar. Özgürlük, eşitlik, adalet gibi kavramları sıkça kullandıklarına bakarak bu insanları birer özgürlük savaşçısı saymak, olaylara egemen sınıfın dolayısıyla devletin tarafından bakanların bir kuruntusudur. Bunlar söyleme rağmen ellerine ilk fırsat geçtiğine müthiş birer özgürlük düşmanı olduklarını göstereceklerdi. Türkiye'de söylemle gerçek yani retorikle realite arasında ayrım yapabilme basireti bir türlü ortaya konamadığı için Jön Türkler ve daha sonra onların doğrudan devamı olan Cumhuriyet bürokrasisinin yani egemen sınıfının densin adamları sanki birer özgürlük misyoneriymiş gibi bir izlenim yaratılmıştır. Jön Türkler ne olduğu pek açık olmayan müphem bir Osmanlılık ideolojisinden hareketle devlet nasıl kurtulur sorusuna cevap arıyorlardı. Ama söylemlerinde asıl özgürlüğe, demokrasiye, eşitliğe ve benzerlerine ihtiyacı olan emekçi halka gönderme yapmıyorlardı. Onlara göre halk hiçbir şey yapamazdı. Öyleyse halkı kurtarma misyonu halkın yararını bilen despotların eseri olabilirdi. Aslında mutlaka gözden kaçmaması gereken önemli bir husus, yenilikçi batıcı Jön Türklerin halktan bahsettikleri zaman bile asıl kastettikleri, bir fetiş haline getirdikleri kutsal devletleriydi. Halkın demokratik yönetime hazır olmadığını düşünüyorlardı. Öyleyse bu işi halk adına bir siyasal önderlik üstlenmeliydi. Bu iş için en uygun durumda olanın da kendileri olduğuna inanmışlardı. Bu mantık köklü ve yaygın bir anlayışı temsil ediyor. Halk henüz demokrasiye hazır değil, eğitilmesi gerekir. Eğitecek olanlar da kendileri olduğuna göre buradan halkın hiçbir zaman demokrasiye hazır olmayacağı sonucu çıkar. Oysa daha Jön Türkler bu dünyada yokken bir Alman düşünürü ve devrimcisi, asıl eğitenlerin eğitilmeye ihtiyacı vardır demişti. Bu o kadar köklü bir zihinsel hastalıktır ki, Jön Türklerin sahneye çıktıklarından yaklaşık 80 yıl sonra 1961 anayasası için yapılan referandum öncesinde asgari lise mezunu olmayanların bu referandumda oy kullanmaması gerektiği tartışılabiliyordu. Elbette İttihat ve Terakki monolitik bir yapı değildi. Daha sonra Ahmet Rıza Bey'in liderliğindeki despotik kanatla Prens Sabahattin'in liderliğini yaptığı Ademi merkeziyetçi liberal kanat arasında pragmatik bir ayrışma söz konusuydu. 1906'da Teşebbüs-i Şahsi ve Ademi Merkeziyet Cemiyeti'ni kuran ve Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden ayrılan Prens Sabahattin grubunun olayların seyrinde kayda değer bir etkinliği olmayacaktı. Bu iki cemiyet arasındaki temel ayrılık noktaları başlıca üç sorunla ilgiliydi. Terakki ve İttihat Cemiyeti kurulacak yeni yönetimin merkezi bir yönetim olmasını savunurken, Teşebbüs-ü Şahsi ve Ademi Merkeziyet Cemiyeti adı üstünde merkezi olmayan, mahalli birimlere özellik tanıyan bir yeniden yapılanma öngörüyordu. İttihat ve Terakki, Türkçülük, İslamcılık, Osmanlılık olarak tanımlanan bir ideolojik anlayışa sahipken, Teşebbüs-ü Şahsi, Türklüğün denklemden çıkarılmasını, sadece İslamcılık ve Osmanlılığa dayanılmasını öneriyordu. Üçüncü temel uzlaşmazlık, istibdat rejiminin yıkılması için Prens Sabahattin'in büyük devletlerin desteğinin şart olduğunu ileri sürerken, Ahmet Rıza kanadı kendi öz gücüne dayanarak dış güçleri işe karıştırmadan istibdat rejiminin yıkılması gerektiği tezinde direniyordu. Bu ayrışma ileriki yıllarda başka adlar altında ve siyasal örgütler aracılığıyla günümüze kadar devam edecektir. Okuyucu bu iki siyasal çizginin evrimiyle ilgili olarak İdris Küçük Ömer'in Düzenin Yabancılaşması başlığını taşıyan eserine bakabilir. 1908 sonrasında Hürriyet ve İhtilaf, İttihat ve Terakki ikiliği, daha sonra 1920'ler Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet Halk Fırkası, 1930'da SCF-CHP, 1946'dan sonra DP-CHP, 1960 darbesinden sonra AP-CHP sürüp gidecektir. Bu sürekliliğin tahlilini ileriki sayfalara bırakarak Jön Türklerin serüvenini izlemeye devam edelim.